Ayrım 12. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 134. Ferruccio da çok sinirliydi. Çünkü o sabah atmaca çağırmış, en temiz üniformanı giy, ütülü bir boyunbağı tak ve benimle gel demişti. Nereye gidiyoruz yüzbaşım? Akbabaya. Seni Fransızlara götürecek. Madalya veriyorlar sana. Niye veriyorlar yüzbaşım? Klozetteki kız için. İçi fena olmuştu. Hem küçük kıza hem kendisine saygısızlık yapılıyor gibi gelmişti. Yine de temiz üniformasını giymiş, ütülü bir boyunbağı takmış, Akbaba'nın yanına gitmiş ama azar işitmişti. Postalların toz içinde. Beyrut gibi bir kentte toza bulanmamak elde miydi? Akbaba sert davranırdı hep. Kartal bir ise tam tersine herkese saygılı davranır, çocuğuymuş gibi ilgi gösterirdi. Karnın aç mı, susadın mı, yün çoraplarını giydin mi? İçinden geçenleri Kartal bire söyleyebilirdi. Albayım bu madalyayı istemiyorum. Küçük kıza da bana da saygısızlık yapıyorlar diyebilirdi ona. Daha dün bir süre başka bir yere verilmesini istemişti. Albayım incir ağacının dibinde beklemekten bıktım. Bir iki saatliğine devriye yapın beni. Kartal bir isteğini yerine getirince bir sürü şey görmüştü. Pazara giden kadınları, balonla oynayan çocukları, kapılarının önünde güneşlenen yaşlıları. Tafta giysisi, yaldızlı sandaletleriyle karakol karakol dolaşıp kapağı İtalya'ya atabilmek amacıyla her askere "Will you please marry me?" benimle evlenir misin diyen güzel Farjani'yi görmüştü. Daniela olmasa "Evlenirim seninle, evlenirim Farjani" diyecekti. Sonra Maroların orospusu Fatma'yı tanımıştı. Çirkin mi çirkindi. Blucuğuna sığmayan kıçı döşek gibiydi. Havuzun dibindeki cipte bu kadını düzmek için para veren Marolara şaşıyordu. İsrail kuşatması sırasında bir patlama bu cipi dalma yarışlarının yapıldığı havuzun dibine fırlatmıştı. Parçalanmadan dibe oturan cipi şimdi Marolarla Fatma garsonier olarak kullanıyorlardı. Ferruccio tüfeği eline aldı. Bir kedinin ayak sesi gibi bir hışırtı duyar, incirin gölgesine karışan bir gölge görür gibi olmuştu. Muhammed, sen misin Muhammed? Kimse karşılık vermedi ama Ferruccio telaşlanmadı. Muhammed hep böyle gelirdi. Kimi kez uzun dar sokaktan, kimi kez incir ağacının boy verdiği yıkıntılardan gelerek sessizce süzülür, ayaklarının dibine çökerdi. Böyle yapma demesinin bir yararı olmazdı. Yapmamaya söz verir ama sözünü unuturdu. Çünkü hiçbir şeyden korkusu yoktu. Ateş edilmesinden bile. 11 yaşındaydı. Ama silah sesini rastgele bir ses, yağmur sesi gibi olağan bir ses sayıyordu. Yağmurdan korkulur muydu? Sen misin Muhammed? Yine kimse yanıt vermeyince bu kez telaşlandı. Yeniden görünür gibi olan gölgeye ateş edecekti neredeyse. Atmaca haklı olamaz mıydı? Atmaca dün kıyameti kopartmıştı. Nöbet noktalarına yabancıların gelmesinin yasak olduğunu bilmiyor musun Ferruccio? Biliyorum yüzbaşım. Burada çocukların da tehlikeli olduklarını kafana sokmayacak mısın? Haklısınız yüzbaşım. Eğitim gördüklerini, 11-12 yaşında artık birer asker olduklarını biliyorsun değil mi? Evet yüzbaşım. Sana saldırmak isteyenler dikkatini dağıtmak için göndermiş olamazlar mı? Evet yüzbaşım. Bir gölge, kim var orada sorusuna karşılık vermeyecek olursa ateş edeceksin, anlaşıldı mı? Evet yüzbaşım. Evet, evet, evet demişti. Ama Muhammed'e bir çocuğa ateş edemezdi. Bir çocuğa ateş etmektense ölmeye razıydı. Silahını yerine bıraktı. Muhammed çık oradan. Orada olduğunu biliyorum. Ben geldim, ben geldim yanıtını verdi sevinçli ince bir ses. Gölge birden somutlaşarak ayaklarının dibine çöküp bir külah kabak çekirdeği uzatan, gömleği pantolonu tertemiz, saçları yıkanmış, sevimli bir çocuğa dönüştü. Kabak çekirdeği getirdim sana Ferruccio. Kabak çekirdeğini almadı, öfkelenmiş gibi yaptı. Kabak çekirdeği senin olsun, az kalsın ateş ediyordum. Bu saçmalığa son ver, anladın mı? Peki Ferruccio, özür dilerim. Afuan, hep afuan, afuan diyor, sonra aynı şeyi yapıyorsun. Çeki git buradan, bir daha da geleyim deme. Ferruccio, amel maruf, ne olursun Ferruccio. Sevinçli, ince ses boğuklaşmıştı. Uslu durur, yerimden kıpırdamam. Ne olursun kovma beni. Git dedim, git. Gözünden yaşlar boşalan Muhammed, kabak çekirdeği külahını yere bıraktı. ayağa kalkıp giderken bir kez daha incirin gölgesine karışan bir gölgeye dönüşüp bir yaprak gibi uzaklaştı gecede. Öfkelenen Ferucu kum torbalarına bir tekme attı. Kovmuştu çocuğu. Atmacaya evet, yüzbaşım diyecek yerde Muhammed'in İtalyanları öldürmeye gelmediğini açıklamalıydı. Kabak çekirdeği getirdiğini, uyumaması için arkadaşlık ettiğini. Kulaklarınız tetikte, gözleriniz karanlıkta, 12 saat gece nöbeti tutmak zor işti. Er geç uykuya yenik düşüyordunuz, gözleriniz kapanıyordu. Ama yanınızda çene çalacak biri olursa vakit çabucak geçiyordu. Muhammed'in anlattıkları iç açıcı şeyler değildi. Babası, büyük babası, amcası ve kız kardeşi Sabra ve Şatila kıyımında ölmüşler, bir tek anası sağ kalmıştı. Kırık dökük İtalyancasıyla hep bu olayı anlatırdı. Annemle ben sağ, çünkü biz saklanmak ölülerin altına. Kız kardeşim saklanmak yok ölülerin altına. Ölüler çok ağır, çok ağır demek var ve ona önce kötü şeyler yapmak var ve sonra öldürmek. Çok kötü. Ben görmek her şeyi, gözlerle. Kız kardeşim 14 yaş. Şimdi kız kardeş, baba, büyük baba, amca hepsi toplu mezarda. Bizim evin yanında. Hiç bakmak yok oraya ben. Annem bakmak yok diyor. Bakmak yaparsam Hatice gibi olmak var. Kim Hatice? Hatice Şatila delisi. Çok deli, çok. Hep gülmek, oynamak. Deli olmak o. Çünkü hep gidip bakmak toplu mezara, kocası ve 5 çocuk için. Bu korkunç öyküleri dinlememek için kimi kez o anlatırdı. Anasından, babasından, kız kardeşinden, nişanlısı Daniela'dan, denizi de yıkıntıları da olmayan kentinden. Milano'dan söz ederdi. Ya da 21'in az ötesindeki esrar satabilmek için geceleri de açık Suriyeli bakkala gönderirdi. Git biraz esrar al bana Muhammed. Dikkat et, kazık yeme. Uyarısı gereksizdi. Çünkü Muhammed'de kazık yiyecek göz yoktu. Suriyeli böyle bir şey denemeye kalkışacak olursa Muhammed "Akrut, hırsız!" diye bağırıyor. Ceza olarak kabak çekirdeği, fıstık istiyordu adamdan. Vermezse yürütüyordu. Bu akşam getirdiklerini mutlaka yürütmüştü. Cin gibiydi Muhammed, bambaşkaydı. Muhammed'i tanımamış olsaydı klozetten çıkan sosisin sarsıntısını atlatamazdı. Beyrut'ta her çocuk cin gibiydi. Bambaşka çocuklardı. İnanılmaz bir hızla yabancı dil öğreniyor, her sorunu bir çırpıda çözüyor ve neredeyse hiç uyumuyorlardı. Sabahın ikisine, üçüne dek ayaktaydılar. Şafakla birlikte yeniden sokağa fırlıyorlardı. Nasıl da uykusu gelmişti. Korkunç bir uyku. Oysa daha gece yarısıydı. İncir ağacının altında daha 6 saat geçirecekti. Bari meyvesi olsaydı ağacın. İncirleri sayardı. Oysa tek bir incir yoktu. İncirsiz bir incir ağacı. Tam Beyrut'a göre bir incir ağacı. Esrarlı bir sigara yaktı. Cılız ışığını gizlemeye çalışarak büyük bir istekle içine çekince daha da ağırlaştı. Uyuyakalma korkusu daha da arttı. Uyumamam gerek dedi kendi kendine. 22'nin dar sokağını, Habaş'ın evini gözetlemem gerek. Bu yarı yıkılmış evin bir sürü deliği vardı. Girmesi kolaydı. Duvarlar yıkılmıştı, pencereler açıktı. Sokağa bakan girişte kapı bile yoktu. Amalcının biri karanlıktan yararlanıp da buraya getirecek olsa M113'tekilerin ruhları bile duymazdı. Eve girdikten sonra da dar sokaktan dolanıp arkadan saldırabilirdi. Atmaca kaç kez demişti. Mercedes olayının öcünü almaya gelecekler. Gözünü dört aç. Gelirlerse hazır olmalıyım. Ateş etmeye, falı kullanmaya. Falı mı? Az değilsin sen de Ferruccio. Küçük kızı klozetten çıkartmaya yardım eden çavuşa çektiğin nutku unuttun mu? Üniforma sevmem ben. Askerliği sevmem, silah sevmem. Ama şimdi faldan söz ediyorsun. Dürüst olalım. Seviyorsun onu. Temizliyorsun, söküyorsun. Yatarken yanına alıp birlikte uyuyorsun. Güveniyorsun ona. Öyle uykusu gelmişti ki Muhammed'i kovmakta aptallık etmişti. Ne güzel laflardık. Ben de silahımla konuşurum öyleyse. Parmaklarımla tıklatarak. Bakın nasıl. Tık tık tık. Dostumsun sen. Tık tık tık. Muhammed'den sonra Beyrut'taki en iyi dostum. Tık tık tık tık tık. Beni koruyorsun. Uyanık kalmama yardımcı oluyorsun. Tık tık tık tık. Hayır, yardımcı olmuyorsun. Tık tık, yapayalnızım. Tık tık tık, çıt yok. Tık tık, uykum var. Tık tık, uykum var çok. Tık, uy. Göz kapakları kurşun gibi ağırlaşmıştı artık. Gözlerini yumup başını silahına dayadı. Yıkık duvarlardan, açık pencerelerden, Habaş'ın evine girip kapıdan çıktıktan sonra bulvarın karşı tarafına geçmekte olan topluluğa katılan 8 amalcıyı görmedi. Daha doğrusu ancak M113'ü kuşattıklarında gördü. Nasıralı, 25'te bir şeyler oluyor sanki. Bir göz at, ne görüyorsan söyle, sen de Maro. İkisi de gece dürbünlerini 25'e yöneltince yerlerinden fırladılar. Büyük bir karışıklık var albayım, felaket albayım. Kutsal kitaplardaki peygamberler, takvim sayfalarındaki ermişler neredesiniz? Kalbi güm güm atmaya başlayan Kartal bir el telsizine sarılıp atmacayı aradı. Atmaca, dikkat atmaca, burası Kartal bir, yanıt verin. Kartal bir, burası atmaca, yanıtını verdi gergin bir ses. Atmaca, 25'te neler oluyor? Bir bedevi sürüsü M113'ün etrafını sardı albayım. Araç komutanı şimdi haber verdi. Ben de sizi arayıp yanıma bir manga alarak oraya gideceğimi söyleyecektim. Hemen dağılmazlarsa bu kez ben göstereceğim onlara günlerini. Yüreği rahatladı. Zararsız 3-5 bedeviymiş. Kartal 1'in kalp atışları yavaşladı. Sakın ateş etme atmaca. Adamlarınla birlikte ana yolun ağzında beni bekle, anladın mı? Birlikte gidip bakarız. Sonra Nasıralı'ya Beyrut'ta hiçbir şeye güvenmeye gelmez dememiş miydim? Der gibi bir göz attıktan sonra 25 baykuştan çıkıp ana yola doğru koştu. Saat gece yarısını 10 dakika geçiyordu. Sabra Camisi'nin minaresinden Ma teyze Altalieni, Altalieni Bayatuna Eldam, Altalieni Ekuatuna Bildam uyarısı yükseliyordu. İtalyanlara dokunmayın, İtalyanlar kan veriyorlar bize. İtalyanlar kan kardeşlerimiz. Zırhlı aracın Bersaglieri'si ise göstericilere dağıtmak için boğazlarını parçalıyor. Ancak Charlie'nin aklının ucundan bile geçiremeyeceği karşılıklar alıyorlardı. Altalieni Ekuatuna Blikara, İtalyanlar boktan kardeş. Ekuatuna Bilkara, boktan kardeşler. Bilkara, boklar. Başlarında yardımcılığını kemerinden 3 el bombası sarkan, 14 yaşlarında sarışın bir çocuğun yaptığı ufak tefek sakallı biri vardı. Hiç de zararsız bir topluluk değildi. Son model Kaleşnikovları, RPG'leri, yedek cephaneleri vardı. Eskimiş blue jeanlerine kim bilir nereden aldıkları ya da çaldıkları üniformalarına karşın işlerini bildikleri belliydi. Sayıları az da değildi. 12'si Nasır Bulvarı'ndan, 8'i de Ferruccio'yu atlatarak Habaş'ın evinden gelmişti. Son günlerde ustalıklı bir manevrayla Şatilla'ya sızmayı başaran en kalabalık gerilla topluluğuydu. İki yönden gelerek 5 Bersaglieri'yi öyle bir kuşatmışlardı ki bu çember ancak bir yaylım ateşiyle kırılabilirdi. Ama şaşırtıcı olan sayılarının çokluğu ya da işlerini iyi bilmeleri değil, ne istediklerinin belli olmamasıydı. Zeytin yeşili Mercedes'in öcünü almak için bu bir avuç İtalyan mı öldürmek istiyorlardı? 21'e giden dar yola girip Şatila'nın merkezini mi işgal etmek istiyorlardı? Omuzlarındaki ya da bellerindeki silahlara el sürmüyor, tek bir adım atmıyor, tehlikeli hiçbir davranışta bulunmuyorlardı. İtalyanlara sövgü yağdırıyorlardı yalnızca. Bir tek 14 yaşlarındaki sarışın çocuk sövmekle yetinmiyordu. Dudaklarında bir izmarit, sevimsiz suratında alaycı bir gülümseme, kemerinden sarkan Rus malı 2 RDG-8 el bombasını okşuyordu. Dudaklarındaki izmariti düşürmeden her dilden ölüm tehdidi savuruyordu. Mi kill you, io amazzare voi, muavutuyer, ben sizi öldürmek. Ona ayrıcalıklar tanıdığı belli olan sakallının sessiz onayı ile çemberin dışında kalan ve kalabalığı dağıtmak için boğazını yırtmayan Ferruccio'ya da saldırıyordu. Uyuyakalarak dalga geçmiş olmanın utancından kurtulmuş olan Ferruccio'ya sesini çıkartmayıp kendisini gizleyen incir yapraklarından yararlanmanın akıllık olacağı sonucuna varmıştı. Ne var ki küçük sarışının gözlerinden kaçmamıştı ve oğlan birden kemerindeki el bombalarından birini güvenlik mandalını çekmeden de olsa ona atar gibi yapmıştı. Ben seni öldürmek ilk. Tam oğlan bunları derken atmacanın cipi, kartal birin cipi ve destek mangasının cipi düzlüğe girdiler. Manga hemen amalcıların etrafını sararak ikinci bir çember oluşturdu. Bu sırada atmaca sarışın oğlanın üstüne atlayıp elindeki RDG-8'i alarak uzağa fırlattı. Sonra iki bileğinden tutup silahlarını alacağı sırada kartal bir yumuşacık gülümseyerek araya girdi. ''Sakin ol atmaca, sakin ol. Tartışıp konuşarak anlaşalım. Ne istediklerini, buraya niçin geldiklerini soralım önce. Sonra şaşkın şaşkın etrafına bakınarak bombasını arayan sarışın oğlana döndü. Ne istiyorsun? Kara, yanıtını verdi sarışın oğlan, bombayı aramaya sürdürerek. Anlamadım, ne dedin? Bok dedi albayım diye çevirdi hala soluyan atmaca. Ne ayıp, belki İngilizce bilmiyordur. Başları kim bunların? Görünüşe göre şu sakallı albayım, ufak tefek herif diye mırıldandı atmaca. Peki, kartal bir yine yumuşacık gülümseyerek, şimdi küçümseyici bir sessizliğe gömülmüş olan ufak tefek adama doğru gitti. Tünaydın, İngilizce konuşuyor musunuz? Talieni Cara yanıtını verdi adam yere tükürerek. Bok İtalyan dedi diye açıklama getirdi büyük bir öfke içindeki atmaca. Geldiklerinden bu yana bize sövüyorlar diye kükredi aracın komutanı. Ne bekliyoruz, niye kurşuna sıkmıyoruz karınlarına? Sakin olun çocuklar, konuşarak, aklımızı kullanarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur diye yineledi inatçı kartal bir. Vakit kazanmaya çalışalım, komuta merkezini arayın. İspenç horozu aldığı haberi iletmek için hemen Akbaba'yı aradı ama Akbaba yakut üstüne gitmişti. Yerine bakan profesör sorunu çözmekle Charlie'yi görevlendirdi. Yanınıza koruma alın, bir de çevirmen alın yüzbaşım. Korumanın da çevirmenin de canı cehenneme dedi Charlie kendi kendine sağ ayak bileğine bağlı kılıfa Browning High Power'ını yerleştirirken. Bu gibi durumlarda koruma çevirmen ayak bağı olurdu. En iyisi tek başına gidip yarım yamalak Arapçasıyla duruma el koymaktı. Bahçeye çıkıp cipe atladı. Öfkeyle yola koyuldu. Bütün suç pistoya yanındı. M12'siyle açtığı ateş, Zandra Sadr'ın kurmayı kabul ettiği eğreti köprüye bir top ateşinden daha fazla zarar vermişti. Böyle değil miydi yoksa? Belki de değildi. Belki Pistoia'nın hiçbir suçu yoktu. Belki Gobere'deki aşırı uçlar M12 ateşini bahane ederek müezzinlerin duyurusuna tepki göstermiş, Zandra Sadr'ın verdiği buyruğa karşı çıkmışlardı. İrili ufaklı gruplardan, fraksiyonlardan, cephelerden birinin Altalieni, Equatuna Bildam sözünü benimsemeyip baş kaldırması çok doğaldı. Peki ama bu 20 amalcıyı kim göndermiş olabilirdi? Azgın bir köpek mi yoksa ne yaptığını bilen biri mi? Aklı başında birinin olması olasılığı yüksekti. Çöpçü Bilal olabilirdi örneğin. Söylenenlere bakılırsa Bilal Gobeyre'de her grubunda saydığı çok önemli biri olmuştu. Onu bulmalı, çifte kıyımın aksattığı bir dostluk bağını canlandırmalı, iyi İtalyanca bilmesinden yararlanmalıydı. Bu düşüncelerle 25'e gelen Charlie, kuşatılan kuşatmacıların oluşturduğu ilginç görüntüye baktı. Sonra komutanlık eden ufak tefek sakallının kim olduğunu görebilmek için yaklaşınca ürperdi. Raşit, Raşit'ti. Gobeyre'deki Hümeynicilerin en Hümeynicisi. Hizbullahçıların en gözü dönmüş destekleyicisi, yabanıl bir hayvan, iyi tanıyordu onu. Eylül ayında Mustafa Haş'ı bulmaya çalışırken birkaç kez karşılaşmıştı. Bir sabahta kim bilir hangi kurala uymadığı için bir milisi döverken görmüştü. Kafasına vuruyordu adamın, çenesine vuruyordu, dizlerine vuruyordu, erkeklik organına vuruyordu. Dahası da var diyordu. Dahası ne Raşit? Yüzbaşı adamlarımdan biri sözümden dışarı çıkarsa ölümlerden ölüm beğenmesi gerekir. Yanındaki sarışın oğlanı da biliyordu. Güvenilmez'in, adinin, alçağın biriydi. Bir keresinde Şiyah'ta patlamamış bir füzeyi etkisiz kılmaya çalışan Şeker'in üstüne Kaleşnikov'unu doğrultmuştu. Çabuk makarnacı çabuk yoksa tararım seni. Angelo'nun arkadaşı Gino bir tokat atınca da imdat diye bağırmaya başlamıştı. Maymuncuk diyorlardı ama asıl adı Halit'ti ve yabanıl hayvanın gözdesiydi, oğlanıydı. Bu nedenle her türlü aşırılığa, her türlü alçaklığa başvurma hakkı olduğunu sanıyor, kimi kez Raşit'in arkadaşlarının bile öfkesine yol açıyordu. Geri kalan 18 kişiyi tanımıyordu. Dikkate almaya değmez, sıradan tetikçilerdi. Charlie ile göz göze geldikten sonra Raşit'in karşısına gitti. "Şubatlak Raşit. Ne istiyorsun Raşit?" "Evimde oturmak," yanıtını verdi Raşit ters ters bakarak. "Burası evin değil Raşit." "Evim, benim evim. Senin evin Gobeyre'de Raşit." "Gobeyre'de evim. Sabra'da, Şatila'da, canımın istediği her yer evim." "Enteraltan, yanılıyorsun." Raşit sırıttı. "Minraltan, yanılmıyorum." "Enteraltan, yanılıyorsun." "Tala Raşit, gel," dedi Charlie öne doğru bir adım atarak. "Enruhe, nereye gitmek için?" "Enda Bilal, Bilal'e." Sırıtma boğuk bir bağırmaya dönüştü. "Enda Bilal, Enda Bilal. Tares Minno Bilal. Bilal'in kim olduğunu biliyor musun?" "Biliyorum, biliyorum. Bilal İ Sadiki, Bilal arkadaşım." "Sadiki Kum, arkadaşın mı?" "Naam, evet." "Yürü Raşit." Sonra neredeyse dalgın bir biçimde yanına geçti onun. Sol elini omzuna attı, sağ eliyle sağ elini, Kaleşnikov'u tutan elini kavradı. Dostça bir kucaklaşma izlenimi uyandıran bu kapanı, dev gövdesinin korkunç gücüyle sürüyerek Raşit'i iki çemberin dışına çıkarttı. Nasır bulvarının köşesine götürdü. Burada durdu. Yapmacık bir saygıyla topukları üstünde geri dönmeye zorladı onu. Tanımadığı 18 adamı göstererek. "Ullakni Raşit, peşimizden gelmelerini söyler." Başaramama, rezil olma tehlikesini göze alıp kendilerini kurtarması mı yoksa sesini çıkartmayıp dostluk gösterisi izlenimini uyandırması mı gerektiğini bilemeyen Raşit denileni yaptı. Bunun üzerine atmaca askerlerden yol vermelerini istedi. Çember açıldı ve en önde burnundan soluyan maymuncuk 18 gerilla bulvarın kenarına geldiler. Birbirlerine kenetli Charlie ile Raşit'i izleyerek bulvarı aşıp amalcıların kaldırımına geçtiler ve küçük hasır koltukta oturan milisin beklediği dar sokağa girip gözden görünmez olduklarında Charlie'nin sesi duyuldu. "Merak etmeyin albayım, hemen dönüyorum." Her taraf zifiri karanlık olsa, bir fener ya da gaz lambası ışığı bile olmasa da birden içi rahatlamıştı. Kazandığına göre böyle bir lükse hakkı vardı ama çok geçmeden dar sokak daha da daralıp ıssızlaştı. Issız sokak çıt çıkmayan sokakçıklara ayrıldı. Çıt çıkmayan sokakçık açıktan akan bir lağımın daha da daraltıp ancak bir kişiye geçit verdiği ince bir yola dönüştü. Birerle kol oldular. Kendisini öncülük eden Raşit ile Kara Talieni Kara diye söylenerek arkasından gelen maymuncuk arasında kıstırılmış buldu ve korktu. Yersiz, açıklanamaz bir korkuydu. Çünkü Raşit'in uğradığı bozgunun öcünü almak için onu en hafif cezanın ölüm olduğu bir izbeye götürmesi olasılığından kaynaklanmıyordu. Gelecekten kaynaklanan gizemli bir korkuydu. Ufukta beliren ve Zandra Sadr ile anlaşmanın engellemeye çalıştığı yarınları kapsayan bir korkuydu. Korkunun yanı sıra da Raşit'in omuzlarını gördükçe, maymuncuğun soluğunu ensesinde duydukça artan bir iç sıkıntısı. Özellikle ensesindeki soluk. Bu çocukta görülmemiş bir tehlike. Kulan Parasasa'nın dillere destan acımasızlığını daha da arttıran bir şey vardı. Bu ikisinin arasına sıkıştırılmış olmak, vücuduna elektrik verildiği ve her tarafının buz kestiği duygusunu uyandırıyor, üstelik pis bir koku yayılıyordu etrafa. Açık lağımın aktığı geçidin sonuna böyle ulaştılar. Raşit bu kez bir başka sokağa girdi ve küçük bir boşluğa ulaştı. Boşluğu çevreleyen kulübelerden birinin ışığı yanıyordu. "Bir tak Bilal, Bilal'in evi," dedi evi göstererek. Sonra maymuncuğa döndü. "Affet Taşak, ara şunu." Maymuncuk maşalık görevi üstlenmenin sevinciyle yaklaştı. Kendisinden en az 30 santimetre yüksek olan dev vücudu süzdü. "Down, en bas, çök." "Hakkan Valat, peki oğlum," yanıtını verdi Çağlay. Fırlamanın ayak bileklerini yoklayıp Browning High Power'ı bulmasını geciktirmiş olmanın sevinciyle. Topukları üstüne çöktü. Yardımcı olmak istiyormuş gibi vücudunun üst bölümünü öne çıkardı ve maymuncuğun usta parmakları üstünde dolaşmaya başladı. Omuzlarını, koltuk altlarını, sırtını, karnını, midesini, ceplerini taradılar. Düş kırıklığına uğrayıp durakladılar. Ap, Azzati, kalk. Ayağa kalktı. Usta parmaklar yine aramaya koyuldular. Kemerini, pantolon ceplerini, kalçalarını, kasıklarını, birazdan da bacaklara ineceklerdi ve silahı göstererek taşımak başkaydı, ayak bileğinde gizleyerek taşımak başka. Bir şey yapmalıydı ama ne, belki de Bilal'e seslenmeliydi, seslendi. Bilal, Bilal, duyuyor musun beni Bilal? Yanıt ver Bilal. Kalçalar, diz kapakları baldırlar, parmaklar baldırlara indiklerinde kulübenin kapısı açıldı. İri yarı, çok şişman, 9 aylık gebe bir kadın belirdi eşikte. Kim arıyor Bilal'i? İri yarı, çok şişman, 9 aylık gebe kadının arkasında sırtında rengarenk yamalı bir ceket olan ufacık bir adam vardı. Çöpçü Bilal. Uskut, sus dedi kadına. Sonra ölçülü, düzenli, bu yapıdaki bir istandan beklenmeyecek büyüklükte adımlarla topluluğa doğru yürüdü. Charlie'ye şaşkın bir biçimde baktı. Aramayı bırakıp kendisine doğru koşan maymuncuğu itti. Hazır ola geçen 18 gerillayı süzdü. Raşit'i bir kenara çekti. Belirgin bir öfke içinde kısa bir süre tartıştı onunla. Sonra yallah yallah diyerek herkesi savdı ve Charlie'ye yaklaştı. Afuan, buyurun yüzbaşım. Charlie'ye açık kapıyı göstererek kusursuz bir İtalyancayla evime buyurun. 12. ayrımın sonu. Sayfa 144.